Ayrım 6.
Çevrimin birinde hayvanların solunumdaki gibi oksijen alınıp karbondioksit veriliyordu. Öbür çevrimde karbondioksit gazlı bir yiyecek türü olarak alınıyor, oksijen veriliyordu. 1840'lara doğru havayı oluşturan gazların kimyası oldukça iyi bilinir hale geldi. Oksijen, azot ve karbondioksit açıkça ayırt edilmiş, kimyasal özellikleri bütünüyle incelenmişti. Son aşama 1840 yılında Bay Singleton, bitkilerin azotu havadan değil, topraktaki nitratlardan sağladıklarını göstermesiydi. 5. Konrad Lorenz, etkilenimin koşulları. Konrad Lorenz, 7 Kasım 1903'te doğdu. Uluslararası çapta ün yapmış yetenekli ortopedi cerrahi Adolf Lorenz'in ikinci oğluydu. Adolf Lorenz doğuştan kalça çıkıklarının tedavisinde başarılı bir yöntem geliştirmişti. Bu uygulamanın dünya çapına yayılmasıyla çok zengin olmuştu. Konrad Lorenz'in çocukluğu Viyana'ya pek uzak düşmeyen Tuna Nehri civarındaki Altenberg köyünde babasının yaptırdığı koca bir konakta geçti. Konrad ördek yavruları, balıklar, köpekler ve türlü türlü hayvan besliyordu. Tavan arasını karga yavrularına kümes yaptı. Bir kuş topluluğu ona ilk bilimsel malzemeyi sağladı. 11 yaşından itibaren Viyana'da Standen Gymnasium'a devam etti. Birinci Dünya Savaşı sırasında köyden kente ulaşım zorlaştığından aile kentte bir apartman dairesine taşındı. Adolf Lorenz oğlunun kendisi gibi tıpla uğraşmasında ısrarlıydı. 1922'de Columbia Üniversitesi'nde tıbbı hazırlık dersleri alması için onu New York'a gönderdi. Genç Lorenz bu işten memnun kalmadı ve kısa zaman sonra evine döndü. Daha sonra Viyana Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesine girdi. Lorenz burada hekimlik mesleği edinmek yerine anatomi bilimiyle uğraştı. Bu arada yakın arkadaşı Bernard Herrmann'ın düşüncelerinden de etkileniyordu. İki arkadaş doğa tarihi konusunda hemfikirdiler. Lorenz ilk makalesi karga yavruları üzerine gözlemleri 1927'de yayımladı. Bir yıl sonra tıp doktorasını tamamladı. Lorenz pratisyen hekimliği seçmedi. Onu cezbeden anatomiydi. O bölümde asistan oldu. Bu dönemde hayvanların doğal davranışları üzerine düzenli çalışmalar yapan Oscar Heinroth'la tanıştı. Lorenz'in yaptığı birçok gönderme Heinroth'tan çok şey öğrendiğini açıkça gösterir. Lorenz 1933'te zooloji doktorası aldı. Temel bilimsel çalışmaları 1926 ile 1938 arasında kalan döneme rastlar. Bugüne kadar araştırmalarını sürdürmesine karşın büyük buluşlarını bu 12 yıllık dilimde yapmıştır. Lorenz Tuna Nehri'ni çok seviyordu. Tuna seyirlik manzara değildi onun için. 1930'larda bir gemi satın aldı. Ne var ki kaptan ehliyeti almak hiç de kolay olmamıştı. 1930'da çocukluğundan beri tanıdığı Margaret Gedbart'la evlendi. İkinci Dünya Savaşı sırasında bilimsel çalışmaları tamamen aksadı. Biyografisini yazan Alec Nisbet, onun saf diye bir politikacı olduğunu, savaş patlamadan önce Nazi rejiminin mahiyetini tam anlamıyla kavrayamadığını söyler. Tıp adamı nitelikleri onu askeri hekim olmaya sürükledi. 1941'den itibaren Polonya'da hizmet etti. Oradan Doğu cephesine gitti ve 1944'te Ruslar tarafından esir edildi. Büyük bölümü Sovyet Ermenistan'ında olmak üzere toplam 3 yıl esir kaldı. Savaştan sonra Almanya ve Avusturya'da bilimsel araştırmalar işgal kuvvetlerinin zorbacı kontrolleri yüzünden büyük ölçüde aksamıştı. Sonunda 1948'de Göttingen'de Max Planck Enstitüsü kuruldu. Enstitüyü yöneten topluluk Lorenz'in araştırmalarını desteklemeye hazırdı. Lorenz, Altenberg'deki evini enstitünün bir parçası ve bölge istasyonu olarak kullandı. 1951'de Baron von Romberg'in yardımları sayesinde önce Bader'de hemen arkasından Zeewolde'de tamamen etolojik araştırmalara vakfedilmiş bir enstitü kuruldu. Bu da Max Planck Enstitüsü'nün bir parçasıydı. Lorenz 1962'de müdür oldu. 1974'te Nobel ödülünü Nico Tinbergen ve Otto von Frisch'le paylaştı. Etolojide ilk çalışmalar, hayvanların doğal ortamda izlenmesi ve normal yaşamlarına müdahale etmeden gözlenmesi uzun zamandır doğa tarihçilerinin, genellikle de meraklıların uğraş alanına giriyordu. Yalnız Darwin, hayvanların doğal davranışı üzerine yaptığı çalışmalar bu uğraşıya bilimsel bir biçim kazandırmıştı. Darwin, etolojinin merkezi düşüncesini yakalamıştı. Hayvanların günlük davranışı, Anatomik yapılarına ya da fizyolojik yapılarına bağlı olduğu kadar hayvanların yaşadığı ortama da bağlıdır. Darwin günlük davranışların gelecek kuşaklara aktarılabildiğini ve doğal seçime tabi olduğunu düşünüyordu. Sorun az ya da çok bu noktaya odaklanıp öylece kaldı. Konuyu tekrar açan ve geniş bir çerçeveye oturtanlar Amerikalı bilim adamlarıydı. Amerikalı biyolog Joe Whitman, hayvanlar hakkında ancak doğal ortamda ve normal yaşam koşullarında gözlemlenerek elde edilen bilgilerin sağlıklı olabileceğini ileri sürüyordu. Günlük davranışçıların açıklanmasında Darwinci yaklaşımın savunucusu oldu. Whitman ve öğrencileri çeşitli türlerin doğal davranışları üzerine nitelikli çalışmalar yapıyorlardı. Lorenz en büyük başarısının Whitman'ın çalışmaları ile hocası Oscar Heinrich'in çalışmalarını birleştirmek olduğunu söyler. Ne var ki Darwin'in asıl başarısı çoğu fizyoloğun gözünden kaçmıştır. Hayvanlar, özellikle de maymunlarla fareler, kafese hapsediliyordu. Hayvanların temel davranışları, bu davranışların neden olan uyarıcıların saptanması, çeşitli ortamlara tepkileri işte bu şekilde kafes ortamında gözlemleniyor. Hayvanlar bitmek tükenmek bilmeyen deneylere tabi tutuluyordu. Program baştan aşağıya bir yanlış anlamaya dayanıyordu. Bu yöntemler öylesine yerleşik bir hal almıştı ki, İlerleme ancak bağımsız gözlemlerle sağlanabilirdi. Bilim adamının zahmet edip laboratuvardan çıkması gerekiyordu. Hayvan davranışlarına ilişkin çalışmalarda yöntem değişikliği, doğal ortamda yaşayan hayvanın yine doğal ortamda izlenmesi için getirilen kesin standartların uygulamaya konmasıyla mümkün oldu. Bu yaklaşım özellikle Alman bilim adamlarınca savunuldu. Bununla birlikte kısa sürede bu çalışmalar, İngiliz doğa tarihi geleneğiyle de birleşerek hayvan davranışlarının yabanıl ortamda gözlemlenmesinde büyük adımlar atıldı. İşte henüz açılan bu alanın merkezindeki adam Lorenz'di. Etkilenimin keşfi. Eğer Darwin haklıysa bir türün üremesine ilişkin belirli hedeflere erişilmesini sağlayan duyarlı bir mekanizma, birbirine bağlı alışkanlıklardan oluşan bir davranış zinciri olmalıydı. İlk etolojik çalışmalarda bu alışkanlıklar tanımlanıyor, bunların öğrenmekle kazanılmadıkları kanıtlanmaya çalışılıyordu. Söz gelimi civcivlerin davranışı buna bir kanıt oluşturuyordu. Henüz açılmış bir yumurta kabuğunun içi yırtıcı kuşları cezbeden parlak beyaz renktedir. Yırtıcı kuşların kolayca görebileceği yerlerde yuva yapan kuşların çoğu yumurta kabuklarının atılması için doğal bir alışkanlığa sahiptir. Fakat yırtıcı kuşlardan uzak güvenli yerlerde yuva yapan kuşlarda yumurta kabuklarının atılmasını sağlayan böyle bir sinirsel mekanizmaya rastlanmıyor. Ancak davranış dizelerine girişmenin, refleks zincirini harekete geçirmenin, sinirsel mekanizmanın kalıtsallığından başka yolları da vardır. Alışkanlık doğru bir uyarıcı tarafından tetiklenmiş olmalıdır. Artık soru şöyle sorulabilir. Doğru uyarıcıyı tanıma yetileri, alışkanlık gereği, alışkanlık uyarıldığında hareket etme yetisiyle birlikte mi miras alınır? Yanıt düşündürücüdür, kimi zaman. Eğer gelişimlerinin belli evrelerinde eğitilmemişlerse birçok kuş türünde yavrular türdeşlerini tanıyamaz. Örneğin yavru kıyıkçullu gelişiminin daha üst bir evresinde yumurtadan çıkar. Yavru doğuştan bir şemaya sahiptir. Bu sayede yetişkin kuşları hemen tanır. Yetişkinlerin yanında beslenmek için ağzını açmak gibi uygun davranışlar sergiler. Öğretilmediği halde insanlardan kaçar. Deneyler hangi yetişkin karakterinin baskın olduğunu göstermiştir. Yavru kuşların uygun tepkileri yetişkinlerin ayrı ayrı her davranışına bakılarak tanımlanabilir. Bu kuşlar ile benzer türlerde alışkanlık ve alışkanlığı sürdürme yeteneği doğuştan miras alınmış olmalıdır. Bununla birlikte birçok kuş türünde farklı yetişme çizgileri de vardır. Türlerin gelişimiyle ilgilenenler Avrupa'da parlak bir örnekle karşılaşmışlardı. Avrupa'nın hemen hemen her bölgesinde yaşayan boz kaz bu dönemin ünlü kuşuydu. Yavru kaz tamamıyla insan tarafından büyütüldüğünde alışkanlıkları insana doğru yöneliyordu. Bu çalışmalarda yavruların gelişme evrelerinde belirginleşen davranışlar tespit ediliyordu. Gelişme olgusunu kayda geçiren ilk gözlemler Oscar Heinrich'e aitti. Ona göre ördek yavrusu doğar doğmaz insandan kaçar ve saklanır. Kaz yavrusu ise insana sakince bakıyor ve okşanmaya direnmiyor. Yavru kaz türdeşleriyle yetişkin kazlarla ilişki kurma eğilimi göstermiyor. İnsanla sanki anısıymış gibi ilişki kuruyordu. Heinrich'un belirttiği gibi henüz doğmuş kaz yavrusu kırık yumurta kabukları arasından tam olarak gördüğü ilk şeyi annesinin görünümü olarak kaydeder. Etkilenimin zamansal koşullarının deneyle bulunuşu. Lorenz'in başarısı bu olgunun evrelerini sistematik deneylerle ortaya çıkarmaktı. İlk bulguları etkilenimin temelinde yatan düşünceyi doğruladı. Çeşitli türleri karşılaştırarak belleğe kazınan nesnenin kuşun hayatı boyunca ancak belirli bir dönem korunabileceğini gösterdi. Etkilenimin yapıldığı andan itibaren, hatta etkilenimin sona ermesinden sonra bile süre değişik türlere göre büyük ölçüde değişir, tanıma duyarlılığı unutulamaz. Çok önemli iki kuramsal çıkarım bunu izlemektedir. Hayvan terbiyecilerinin ya da ıslah etmekle uğraşanların sandıklarının aksine içgüdüsel yapıdaki bu boşluğu davranışları yönlendirecek belli nesnelerin olmayışını dolduracak doğal bir dürtü olmalıdır. Daha vahim bir hata etkilenimi bir tür öğrenme olarak düşünmektir. Öğrenilmiş rutinlerin özelliği unutulabilmeleri ya da başka bir davranışla değiştirilebilmeleridir. Bazı içgüdüsel davranış kalıplarını hedefleyen belirli örnekler bir kez belleğe eşlendiğinde hayvan eğer söz konusu davranış kalıbı yaşamının bir gereği ise söz gelimi yemek için ağzını açmak gibi bunda zerrece bir değişiklik yapmaz. Bu bölümde anlatılan deney bütün içgüdüsel davranış kalıplarının toptan mı belleğe işlendiğini yani hepsinin yalnızca tek bir etki nesnesine mi yöneldiğini yoksa her alışkanlığın kendi etkilenim anına mı sahip olduğunu belirlemek için düzenlenmişti. İkinci durum geçerli ise her alışkanlık kendi bireysel nesnesine sahip olacaktır. Deneyin nesnesi Lorenz'in Altenberg'deki evinin çatısında yaşayan geniş koloniden genç bir karga yavrusuydu. Kuş diğer karga yavrularından ve kuşlardan tamamen yalıtılarak büyütüldü. Bu yüzden normal içgüdüsel davranış kalıpları ya doğuştandı ya da insanlar tarafından belletilmişti. İki davranıştan biri sürüyle birlikte uçma leş kargaları tarafından belletilmişti. Leş kargaları yavru karganın toplu uçuş için gerekli nesneleri hayatının bu evresinde tanıtabilecek bir kuş türüydü. Kendi türündeki karga yavrularıyla birlikte büyümesi ve yaşamasına rağmen bizim yavru her gün leş kargalarıyla uçtu, zamanını onlarla geçirdi. Bu en azından bir alışkanlığın ona karşılık gelen nesneden ve belleme anından yani etkilenim anından bağımsız olduğunun kanıtlanmasıdır. Üreme alışkanlıklarının nesnelerini izleyeceği kritik dönemde karga yavrusu diğer karga yavrularının arasında yaşıyordu. Böylece bizim karga çiftleşme isteğini diğer karga yavrularına yöneltti. Sonuçta yavrumuz leş kargalarıyla uçtu, kendi türünden kargalarla çiftleşti, insan tarafından beslendi. Üreme alışkanlıkları ve uçma alışkanlığının bellenmesi bir yavru karganın yaşamında farklı dönemlerde gerçekleşiyor olmalıydı. Normal karga yavruları diğerleriyle uçar, çiftleşir ve beslenir. Deney yavru kuşun her yaşamsal alışkanlığının farklı dönemlerde bellendiğini gösterdi. Her birinde belirli bir alışkanlığın ortaya çıktığı programlanmış takvim işletilmeliydi. Ama yavrunun bakım sırasında kazandığı alışkanlıklar kaldı. Denek karga yavrusu ilk kez bir yavru karga ile karşılaştığında aniden der Lorenz o genç kuşa uyum sağladı. Onu tamamen türün tarzına göre yönlendirdi ve besledi. Ne var ki bu onun gördüğü ilk karga yavrusuydu. Bu yüzden söz konusu alışkanlığın nesnesi önceden belirlenmiş olmalıydı. Demek ki alışkanlıkların bütünlenmesini sağlayacak nesnelerin bellendiği belirli anların yanı sıra hem alışkanlığa hem de nesneye göre doğuştan gelen alışkanlıklar var. Geriye ilkenin son noktası kalıyor. Bir kuş yavrusu uygun bir nesneden etkilenince bu nesne bir türün temsilcisi olur. Kuş tür tarafından mı etkilenmiştir yoksa bireysel olarak nesne tarafından mı? Yanıt oldukça karışıktır. Lorenz gördü ki bir kuş etkilenim yoluyla ana baba olarak insana ihtiyaç duyarsa ve cinsel dürtüleri gelişirken insanlarla yaşamayı sürdürürse bunu ana babası olan insana değil başka insanlara yöneltiyor. Etkilenimi düzenleyen doğal mekanizma daha karmaşık olmalıydı. İlk anda yavru bir ana babayı dolayısıyla konuşmaya gereksindi. Çevresindekinin insan mı yoksa kuş mu olduğunu ayırt etti. Ama bir sonraki sahnede bir eşe alıştığında etkilenimin bireysel bir görüntüye bağlanmış olduğu görülür. Son gelişmeler. Nobel ödülünü Lorenz ve von Frisch ile paylaşan Nettenberg'in çok değişik yaratıkların davranış kalıpları üzerinde doğal ortamda yapılan çalışmaları sürdürdü. davranışları nöropsikolojik tarzlarına göre karşılaştırdı. Bu alanda Lorenz'den daha ileri gitmişti. Timberg'ın ardılı ve öğrencisi McFarland, davranış kalıplarına ilişkin sinirsel mekanizma hakkındaki hipotezleri formüle etti. Sistem kuramının yöntemlerini ve kavramlarını yeni bir aşamaya getirdi. Ama Timberg'ın ısrar ettiği gibi kalıpların sürekliliği Darwinci bir çerçevede görülmelidir. Yani bireylerin kendi doğal çevrelerine uygun olarak çiftleşme evrimine uyum sağlayacak şekilde olmalıdır. Nasıl ki ilk laboratuvar çalışmalarında hayvan davranışlarının öğrenmeden kaynaklandığı düşüncesinden kolay kolay vazgeçilmemişse, bunun ardında yatan siyasal ön yargılardan da öyle kolayca vazgeçilemiyordu. Anglo-Avrupa geleneğinden etolosistler, davranışların doğuştan belirli olduğu varsayımını kararlılıkla savundular. Bu, büyük kuramsal temizliklerin kuramları sınamak için çok geniş bir alanda gözlemsel ve deneysel çalışmaların yapılmasını gerektiriyordu. Lorenz ve Timberg'ın temel düşüncesinin zamana karşı dayanıklılığı konusunda şimdilik hiçbir ciddi şüphe duyulamaz demek yanlış olmaz. Son yıllarda doğal ortamda hayvanlar üzerine yapılan çalışmalar maymunlara ve şempanzelere kadar yayılmıştır. Ayrıca aslanlar, goriller ve diğer büyük hayvanlarla ilgili ayrıntılı çalışmalar da vardır. Bilimsel çalışmaların meyveleri hayvan yaşamına ilişkin bilgilerde kaydedilen gelişmeler yeni bir yazın türünün doğmasına yol açtı. Artık etoloji literatürü hayvan yaşamı ile insan yaşamı arasında yapılan karşılaştırmaları içeriyor. Bu türden yarı bilimsel yarı popüler çalışmaların çoğu insanların belirli alışkanlık türlerinin de doğuştan programlandığını göstermek eğilimindedirler. Bebeklerde etkilenilen nesnelerin olabileceği buna bir örnektir. Etolojik bilgileri halka yaymaya çalışan kimi araştırmacılar, örneğin Robert Ardney, genellikle çağdaş insanın davranışları ile hayvanların kimi davranışsal alışkanlıkları arasında benzerlikler kuruyorlar. Bu tür değerlendirmeler insan ırkının uzak bir geçmişinin, hayalinin canlandırılmasıyla ilintilidir. Lorenz etkilenimi keşfetmedi ama Lorenz'in deney ve gözlemleri farklı davranışsal alışkanlık nesnelerinin hayvan yavrularını etkilemesi ve bunun zamanlamasına ilişkin iki rakip hipotez arasında seçim yapmayı olanaklı kıldı. C. Tüme varımla yasanın biçimini bulmak. Doğa yasaları yalnızca niteliksel ilişkiler değildir. Ama kimi zaman çok kesin biçimler aldıkları görülmüştür. Bu biçimler işlemlerin niceliksel yönleri üzerine miktar zaman gibi çalışarak açığa çıkarılmış matematiksel ilişkiler şeklinde ifade edilmişlerdir. İki ünlü deney ölçüm aracılığıyla basit bir yoldan biçimin ortaya çıkarıldığını açıklıyor. Oluklu bir kalas üzerine değişik uzaklıklardan bırakılan topun yuvarlanma süresini ölçerek Galileo, İğmeli hareket yasasını kesin olarak formüle edebildi. Yolun zamanının karesine oranı iğmeli hareketin matematiksel ifadesiydi. Robert Boyle yasanın biçimini belirlemede bu kadar hızlı davranmadı. Çoğunlukla gazların esnekliğini araştırmakla geçirdi zamanını. Ayrıca kapalı kapta tutulan bir gazın hacmi ile basıncı arasındaki matematiksel ilişkiyi saptadı ve bunları yasalaştırdı. 6. Galileo, serbest düşme yasası. Galileo Galilei 15 Şubat 1564 tarihinde Pisa'da doğdu. Babası Vincenzo Galilei kumaş taciriydi ama aynı zamanda döneminin tanınmış bir matematikçisi ve müzik kuramcısıydı. Kepler, Vincenzo'nun armoni ile ilgili kitabını Viyana'dan Graz'a yolculuğu sırasında okumak için yanına almıştı. Galileo Galilei eğitiminin bir bölümünü babasından, bir bölümünü de Floransa yakınındaki Vallambrosa manastırından aldı. O günlerde başarı yeteneği olduğu kadar himaye edilmeye de dayanırdı. Galileo, Marco Guido Ubaldo del Monte'nin dikkatini çekecek kadar şanslıydı ve koruyucusunun yardımıyla henüz 25 yaşındayken Pisa matematik kürsüsüne atandı. Galileo, kural tanımazlığı ve saldırgan mizacı yüzünden çok önemli düşmanlar edindi. Pisa'nın kısır ve doyumsuz koşullarını terk etmeye pek hevesli olduğundan 1692'de aynı koruyucunun yardımıyla Padua'da matematik kürsüsüne getirildi. Kendi geliştirdiği teleskobuyla yaptığı bir dizi ilginç gözlemin sonucunu aktardı. The Starry Messenger, Yıldız Habercisi kitabının yayınlanmasıyla 1610 yılında Galileo'nun yıldızı parladı. Kitap, Ay'ın engebeli arazisinin oldukça ayrıntılı bir tasvirini ve asıl önemlisi Galileo'nun Jüpiter'in ayları ile ilgili keşfinin inandırıcı kanıtlarını içeriyordu. Güneş sisteminde ikinci bir çekim merkezinin varlığını gösteren bu keşif, Galileo'nun başına dertler açtı. Çünkü Padovalı Aristocuların, Galileo'nun teleskobundan gözlemlemeyi reddettikleri nesneler Jüpiter'in aylarıydı. Galileo, Tuscany Grand Dükü'nün baş matematikçisi olarak 1610 yılında Floransa'ya geldi. Hemen dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Devlet ile kilisenin en yüksek makamlarında dost ve hayranlar kazandı. Ayrıca Galileo, daha önce Kardinal Bonafoy Barberini olarak tanıdığı Papa 8. Urban'ın desteğini kazandı. Ama 1632'de Papa'nın karşı çıkmasına karşın Dialogue on the Two Great World Systems, İki Büyük Dünya Sistemi Üzerine Diyalog adlı eserini yayımladı. Eserde Galileo ile bir ya da iki arkadaşını temsil eden bir grup bilim adamı, Kopernikus'un kuramı ile karşı kuramları tartışıyorlardı. 8. Urban bilinmeyen bir nedenden ötürü bu kitabın yayınlanmasına çok öfkelendi ve Galileo'yu yargılanmak üzere Roma'ya gönderdi. Galileo, kitabında dile getirdiği düşünceleri 1633'te geri aldı. Ev hapsine mahkum edildi ve bilimsel çalışmalarını yayınlaması yasaklandı. Ama o, mahkumiyeti boyunca gayret ve azimle Dialogue Concerning Two New Sciences, İki Yeni Bilim Üzerine Diyalog adlı eser üzerine çalışmayı sürdürdü. Bu bölümde belirtilen bütün keşiflerin yer aldığı bu kitap, doğal olarak İtalya'da ortaya çıkarılamadı. Ancak 1638'de Leiden'de Elzevir tarafından yayınlanabildi. Yaşamının ilk döneminde çocuklarına karşı duygusuzca davranan Galileo, son yıllarında kızıyla yakınlaştı. Böylece yaşlılığında kendisine bakan bir kızı oldu. Galileo 8 Ocak 1642 tarihinde öldü. Hareket yasaları üzerine ilk çalışmalar. Merton teoremi. Kuşkusuz Galileo'nun deneyleri hareket yasaları ile ilgili Oxford Merton College'de 1328'de başlatılan çalışmaların doruk noktasını oluşturdu. O yıllarda Thomas Bradwardine Tractatus de Proportionibus adlı denemeyi tamamlamıştı. Bradwardine'ın kinematik hareket bilimi sorununa yönelmesi anlaşıldığı kadarıyla Merton'un ödüllü 3 matematikçisi William Heytesbury yaklaşık 1310-1380, Richard Sinewhead 1340'larda Merton'da ve John Dumbleton yaklaşık 1330 ile 1350 arasında Merton'da tarafından teşvik edilmişti. Marshall Claggett'a göre bu üç bilim adamının matematik çalışmaları ortaçağ mekanik bilimleri tarihinde hareket biliminin pek çok temel kavramının gelişmesine ön ayak olmuştu. Bu çalışmalar hareketler arası farkı, hareketin nedenleri ile ilgili kuramı, hareket bilimini, hareket sürecine ve etkilerine ilişkin kuramı, ivme kavramının tam bir formülasyonunu ve hepsinin üzerinde sabit ivmeli hareketin anlaşılmasının anahtarı olan ortalama hız teoreminin bir kanıtını kapsıyordu. İki merkezi düşünceye sarılmak gerekiyordu. Bir, cisim hızlandığında her an değişik bir hıza sahip oluyordu. Bu, Heytesbury tarafından açıkça tanımlanan anlık hız kavramına başvurmayı gerekli kılıyordu. Ama hareket eden bir cismin aldığı toplam yol ile harcanan toplam zamanı karşılaştırırsak, yalnız ortalama hızı hesaplayabilirdik. Anlık hızın ölçülmesi olanaksızdı. Çünkü bunun için cismin anlık bir hızla belirli bir süre hareket ettiğini ve belli bir yol aldığını kabul etmek gerekirdi. Merton'lu matematikçilerin düzgün hızlanan hareketin yasaların bulmalarını mümkün kılan deha patlaması, ivmeli hareket olgusunun ortalama hıza başvurmadan da anlaşılabileceğinin gösterilmesi oldu. Ortalama hız teoremi neydi? Düzgün hızlanan bir cisim birim zaman süresince ortalama hızla alabileceği kadar yol alır. Cismin başlangıçta hareketsiz olduğunu varsayarak olayı basitleştirirsek, teorem geometrik olarak da dile getirilebilir. Galileo'nun düzgün hızlanan hareket yasalarının biçimine ilişkin hipotezini doğrudan ya da dolaylı olarak ne ölçüde bu matematiksel analizlerden aldığı araştırmacıların üzerinde anlaşamadıkları bir konudur.